Değerli dinleyenler, aziz dostlar, Erkam Radyo'ya, Söz Ola programına hoş geldiniz. Yeni bir Söz Ola programında Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi'nden Profesör Doktor Dursun Ali Tökel hocamızla beraber huzurlarınızdayız. Sizleri de hürmet ve muhabbetle selamlıyoruz. Değerli hocam, selam ederim. Hayırlı, huzurlu haftalarımız, bereketli zamanlarımız olsun efendim.
Teşekkür ederim cümlemizin inşallah.
Sağ olun, sağ değerli olun hocam. Efendim, geçtiğimiz günlerde şöyle bir söze denk geldim, not etmişim. Kendiyle meşgul olanın kimseyle derdi olmazmış. Sonra derler ki yine, kendimle o kadar meşgulüm ki kimsenin ne yaptığıyla, ne ettiğiyle, ne söylediğiyle çok fazla ilgilenmiyorum. Tamam. Evet. Yani tabirinde ise kendimle o kadar doluyum ki başkalarıyla uğraşmaya vaktim yok demek istiyor bu insanlar. Ve kendisiyle uğraşan insanlar başkalarıyla uğraşmaya vakit bulmazlar dersiniz siz de her fırsatta.
Evet.
Buradan yola çıkarak bugünkü Söz Ola programımızda işe kendimizden başlamak, kendimizi adam etmeye çalışmak, kendimizi imar, inşa ve ihya gayretine soyunmak evet üzerine konuşsak neler söyleyebiliriz bunlara dair? Zira etrafımıza bakıyoruz. Bazen aynı hataya, yanlışa kendimiz de düşebiliyoruz. Hep böyle bir oldurtmanın peşindeyiz ama ne yazık evet ki olmak gibi bir derdimiz, davamız olmayınca oldurtmalar da yarım kalıyor. Ya. Acaba biraz başkalarını oldurtmaya, adam etmeye çalışmaktan ziyade kendimiz olmaya, kendimiz olgunlaşmaya, kendimiz adam olmaya mı çalışsak? Ne dersiniz efendim?
Evet, teşekkür ediyorum. Ben de saygıyla, muhabbetle selamlıyorum kıymetli dinleyicilerimizi. Tüm bu konuşmalarımızın temelinde her hafta söylüyoruz hocam. Hani bir örnek vermiştik bir gün bir Antalya'da bir otelde, evet, bir beş yıldızlı bir otelde bir bakanlığımızın programı var. İşte orada bir sürü öğretmen arkadaş, işte öğretim üyesi çalışıyoruz. Bir sabah, her sabah şunu görüyorum. Bütün garsonlar toplanmışlar bir yere. Adamın birisi geliyor, bu garsonlara bir yarım saat bir nutuk çekiyor orada. Onlara böyle dikkatle dinliyorlar. Merak ettim ya, bu adam ne anlatıyor, bunlar ne dinliyorlar? Her sabah tekrarlanıyor. Bir gün o garsonların birisinde rastladım, sordum. Dedim, birader, siz her sabah toplanıyorsunuz bir yere, birisi size bir şey anlatıyor. Dedim, bu sen ne anlatıyor ya, ne konuşuyor? Dedi ki, işte yapacağımız işleri konuşuyor dedi ya. Sen ne yapacağını bilmiyor musun dedim her gün. Biliyorum ama dedi, insan bazen unutuyor, bazen dalıyor. Bize her sabah bugün ne yapacağız? Sanki dün anlatmamış gibi yeniden anlatıyor dedi. Evet. Sanki yeniden anlatıyor ve biz de ilk defaymış gibi dinliyoruz dedi. Ben hakikaten bakıyorum sanki ilk defa dinliyor ve işin galiba bu arkadaş bundan da usanmamış. Usanmıyordu, hiç bıkkınlık göstermiyor ya. Şaşırmıştım. Şimdi ben bunu dinleyince bu arkadaşı şaşırdım ve etkilendim. Dedim ki ya adam bir garsonluk yapıyor. Alt üstü çay taşıyor, kahve taşıyor. İşte ikram izzet işleri uğraşıyor falan. Ve her gün motivasyona ihtiyacı var.
Her gün.
Her gün yeni motivasyon. Biz dedim her gün babalık yapıyoruz, annelik yapıyoruz, öğretmenlik yapıyoruz. Her gün ibadetler yapıyoruz. Acaba kendimizi motive ediyor muyuz, etmiyor muyuz? Ya ben her gün namaz kılan bir insan olarak bu namazın bana hafif gelmesi için, güzel gelmesi, tatlı gelmesi için motive ediyor mu kendimi acaba? Yoksa acaba, çünkü şunu anladım. İnsan yaptığı işlerle motive edilmezse yaptığı iş bir müddet sonra insana utanç vermeye başlıyor hocam. Utanç vermeye, sıkıntı vermeye başlıyor. Ve haşa, ibadet bu sefer insana bir yük gelmeye başlıyor. Halbuki çok basit bir gerçek vardır malumunuz.
Evet hocam.
İbadetlerin gerçek anlamı ahlakımızı yüceltmektir.
Evet.
Ahlakımızı olgunlaştırmaktır. Eğer ibadetler ahlakımızı yüceltmiyorsa, artırmıyorsa, çoğaltmıyorsa Yunus Emre'nin dediği gibi kuruca bir emek çekiyoruz yani. Bunu nereden anlıyoruz? İki şeyden anlıyoruz. Peygamberimiz diyor ki ben niçin? Peygamber için gönderildi hocam. Soru.
Güzel ahlakı, tamam.
Evet, şimdi peygamber için gönderildi sorusuna pek çok cevap verilebilir. Ama peygamberimizin kendi cevabı var. Ben mekârimel ahlakı tamamlamak için gönderildim.
Evet.
Bak, peygamberin gönderilmiş amacı kitap getirmek, ibadet getirmek, yük haşa değil. Kendi öz söylemiş. Peygamberin gönderilme amacı ahlakı tamamlamak için. Mükemmel insan formunu oluşturacak umdeleri, noktaları bulmak ve getirmek için. Yani diyor ki peygamber, ben mükemmel ahlakı size göstermek için geldim. Bitti. O zaman ibadetlerin hepsinin temel amacı, ibadetlerin amacı ahlakımızı yüceltmektir, artırmaktır yani. Bunu yapmıyorsa, ki ahlak dediğimiz zamanda hayatımıza ne dahil olacak, ne çıkacak belli zaten. Bizi mükemmel olmak, iyi insan olmaktan alıkoyan her şey kötü ahlaktır. Bizi iyi insan yapmaya teşvik eden her şey iyi ahlaktır. Ahlak budur zaten.
Öyle. Allah gariki rahmet eylesin. Tuğrul Efendi'nin çok güzel bir sözünü hatırlattınız bendenize. Ömer Tuğrul Bey derdi ki, Müslümanlık ince insanlık, dervişlikse ince Müslümanlıktır.
Ya.
Yani işte bütün ibadetlerden hasıl olan maksadın, değil mi?
Tabii,
İnsanlığımızı
tabii.
güzelleştirmesi, kalbimizi rakikleştirmesi, şefkat, merhamet damarlarımızı genişletmesi, muamelatımıza bir incelik, zarafet, nezaket katabilmesidir asıl olan.
İşte o. Yani o zaman şu oluyor. Yani ahlak özdür, ibadet kabuktur. Yani ibadetler kabukturlar, ahlak da özdürler. Neden? Çünkü her özün korunması için bir kabuk gerekiyor, bir dış gerekiyor. Olmaz, dışsız olmaz. O da önemli yani. Dolayısıyla şöyle bir şey oluyor. İnsan bir müddet sonra özü unutursa dış büyümeye başlıyor. Kabuk büyümeye başlıyor, büyümeye başlıyor. İnsan özü unutuyor, kabuğu büyütmeye, onu artırmaya, onu çoğaltmaya, ona dikkat etmeye başlıyor. Haliyle bir müddet sonra şu an sizin dediğiniz şeye gelmek istiyorum. İnsan ibadet yapmak da birinci derecede kendine dönmek zorunda. İbadetler kendimize bir tutulan bir aynadır. Kendi özümüze tutulan aynadır. Bunu nereden biliyoruz? Peygamberimiz sabahlara kadar ibadet ediyor. Hazreti Aişe senin günahlarını affedildi dediği zaman diyor ki ben daha çok şükreden bir kul olmayayım mı diyor. Demek ki ibadetten gerçek amacı bizi daha çok şükretmeye sevk eden bir şey olması lazım. Ama ne oluyor bir müddet sonra? İnsan ibadetteki özü kaybedince, kabuğu büyütünce ne oluyor? Çok basit bir şey oluyor. Artık kendi kusurlarını, hatalarını görmek ve odaklanmak yerine başlıyor başkalarının yanlışlarını saymaya. Kusurlarını görmeye, onların hatalarını abartmaya başlıyor işte. Niye? Çünkü gözü kendinden başkasına çevirmeye başla demektir yani.
Bu sefer kendinin avukatı başkasının savcısı olmaya başlıyor.
Evet. Tabii. Halbuki ne diyordu? Ya insanla erdem olan şey kendinin savcısı ol, el alemin avukatı ol. Hani çok güzeldir bizim dinimizde. Dinde bir azimet var, bir de ruhsat vardır. Azimet titiz ve takvalı bir ibadet yapmaktır. Ruhsat biraz hoşgörülü olmaktır. Bunu şöyle demişler. Kendine karşı azimetli ol. Başkana karşı ruhsatlı ol. Oysa biz ne yapıyoruz şu anda? Biz kendimize karşı acayip ruhsatlıyız. El aleme karşı feci azimetliyiz. Yani kendimizi sanki kurtarmış gibi el alemi kurtarma peşindeyiz. Sanki kendi kusurlarımızı yok etmiş gibi başkalarının kusurlarını görme peşindeyiz. Bunu yapıyoruz. Şimdi bunun hocam bir örnek vereceğim.
Buyurun.
Estağfurullah. Geçen bir toplantıda, bir konuşmada, bir paneldeyiz. Konumuz da edebiyatımızda meşhur hepimizin bildiği bir şey vardır, kavram. İşte göğe bakmak diye bir tabir vardır şiirlerde geçer. Ve bu konuyu işliyoruz. Ben de şimdi göğe niye bakılır diye bir tartışma içerisine girdik. Bunun bir sürü sebepleri var. Ben şöyle bir şey dedim. Dedim ki Peygamber Efendimiz bunaldığı zaman ne yaparmış? Hakikaten böyle bir soru sor. Şimdi hepimiz bunalıyoruz, daralıyoruz. Ne yapmamız lazım acaba? Hani peygamberimiz diyor ki sizden birisi öfkelendiği zaman oturuyorsa kalksın, kalkıyorsa otursun, abdest alsın diyor ya, yani hareket değiştirsin. Peygamberimiz bunalınca ne yapıyormuş? Şimdi bunu bir öğrendik elhamdülillah. Peygamberimiz bunaldığı zaman göğe bakarmış bazen. Bunu anlamı ya bir vahiy bekliyor veya göğe bakarak işte o içine bir inşirah doluyor. Yani biz de böyle yapalım, bir göğe bakalım. Çok bunaldığın zaman dışarı bir çık. Çünkü sonsuzluğa bakıyorsun. Evet. Hani şöyle derler, insan ruhu sonsuzdur, beden sonludur. Bu sonsuz ruh bedenimize hapsolmuş bir halde hocam. Halde ve feci bunalıyor. Bu yüzden insanlar tepelere çıktığı zaman, denize açıldığı zaman müthiş rahatlanıyor.
Öyle ruhlar inşirah buluyor, ferah buluyor.
Neden? Çünkü ruh ilk defa kendisini sonsuz bir ufuksu bir yere gördüğü için kendine yakın bir yer bulmuş olurmuş ya. Herhalde biz de yapalım. İkincisi Peygamber Efendimiz çok bunaldığı zaman Hazreti Bilal Habeşi'ye çağırır. Elihni ya Bilal dermiş. Yani ey Bilal bizi bir rahatlat dermiş. Onun da anlamı şuymuş. O an Bilal Habeşi Efendimiz hemen ezan okurmuş. Peygamberimiz iki rekat namaz kılarmış ve rahatlanmış. Şimdi ben şimdi düşünüyorum. Yani ey Müslüman kardeşim, hepimize şöyle bir şey var. Eğer çok bunalıyorsan, çok daralıyorsan iki rekat namaz kıl diyor Peygamberimiz yani. Namaz kıl de ki ya Rabbi bu bungu, bu kabz halinde beni kurtar ya. Bana bir inşirah ver diye ya. Dua et. Cenab-ı Hak rahmeti sonsuzdur verir. Şimdi Peygamber böyle yapıyor. Üçüncüsü Hazreti Ayşe'nin yanına gidermiş Hazreti Ayşe validemizin. Kellimni ya Hümeyra demiş. Ey Hümeyra benimle konuş demiş. Hazreti Ayşe annemizin yüzü biraz pempemsiymiş. O yüzden ona Hümeyra ya kızılcık dermiş ona. İltifat olsun diye böyle söylemiş. Tabii bize de bu çok şey gösteriyor. Hanımınla konuşurken kaba saba konuşma. Biraz iltifatkar konuş. Biraz nazik, biraz kibar ol demektir. Böyle konuş dermiş. Şimdi ben bu konuşmayı yaptım. Biraz sonra dedim ki yahu dedim sevgili dinleyiciler bak. Peygamberimiz çok bunaldığı zaman eşine dermiş ki hanımefendiye işte Ayşe annemize beni konuş benimle de rahatlayayım dermiş. Ya biz de şimdi diyor sus ya hanım diyor ya. Sus dedim hanıma bağırıyoruz dedim ya. Ya dedim bizde bir teşvik var. Hı-hı. Haşa peygamberin yaptığı yanlış olamayacağına göre bizde bir teşvik var ya. Ben niye hanıma diyorum sus diyorum. Ben de peygamberimize uyarak hı-hı rahatlamak istiyorsam diyelim ki hanım biraz konuş ben de rahatlayayım demem lazım ya. Değil mi? Dedim. Bir tane hoca dedi ki bana orada. Hocam dedi ya biz dedi bir tane Ayşe bulduk dedi. Demedik mi ona yani böyle bir şey yani.
Bizi konuş da ferahlayalım. Demedik
mi yani dedi. Dedim hocam haklısın tamam. Yani biz Hazreti Ayşe olmayı arayacak yani Hazreti Muhammed Efendimiz olma telaşında olalım. Bak hemen ne yapıyoruz? Hepimiz hemen karşıdakini suçluyor. Doğamız gereği. Yani biz Hazreti Ayşe olmayı arayacak yani Hazreti Muhammed Efendimiz olma telaşına düş, derdine düş, sıkıntısına düş ki sana bir Hazreti Ayşe gelsin ya. Tamam mı? Bir baktım. Bu o kadar hocam yaygın bir fahiş hatadır ki ben iyiyim o kötü. Veya o kötü olduğu için ben de kötüyüm. Hayır efendim ben kötü olmuşum belki de o iyi değil. Nasıl? Suçlu hep karşıdaki oluyor. Dedim bak bunun güzel bir örneği vardır. Bir gün bir hoca sınıfa girmiş öğrencilere bağırıyor çağırıyor. Diyor Fatih sizin yaşınızdayken İstanbul'u fethetti, topları döktü, kaleler yerle bir etti, çağ kapatıp çağ açtı. Siz şu halinize bakın lan diye sınıfa bağırmış. Öğrencinin birisi demek ki arifmiş bir öğrenciymiş. Kalkmış demiş hocam sen Akşemseddin olduğunda biz Fatih olmadık mı yani?
Ya, hayda. Hocam sen Akşemseddin olduğunda biz Fatih mi olmadık ya?
Ya kardeşim. Fatih olma, öğrencisinden Fatih olmayı bekleyen bir kişi.
Önce Akşemseddin olmanın derdine düşecek.
Akşemseddin'e bir, kendine bir kıyasla mübarek. Ya de ki ya arkadaş ben Akşemseddin oldum mu ki acaba? Zaten Akşemseddin olan bir kişi öğrencisinden Fatih olmayı beklemez. Mümkün diye beklemez.
O öğrenci zaten o Akşemseddin'e layık talebe olmak için bir tabii, Fatih olma heyecanına, gayretine çoktan soyunmuştur.
Aynen bizim... Ben bu canlı bir örneğe var hocam bunun. Biz imat son sınıftayken malum eskiden hocalar çok ters insanlardı. Çok sorunlu insanlardı. Öğrenciye pek değer vermezdi. Bir son sınıfta 7. sınıfta 1983'te bir hocamız geldi derse. Kamil Öztürk diye bir hoca geldi. Allah selamet versin. Yaşıyorsa çok değerli bir insan. Felsefe mantık derslerimize geldi. Kendisi ilahiyatçıydı. Fakat bu hocamızı İki de bir eski öğrenciye ziyarete gelirlerdi. Böyle koca koca adamlar yani tabii falan gelirlerdi. Biz de merak ederdik yani. Hocam bunlar kim işte eski öğrenciler falan. Yok ben şaşırdım. Yani hocasını seven bir öğrenci olmak bana zor geldi mesela. Çünkü ben öyle bir hoca tipi yani bu kadar kendini özveriyle ver. Hoca görmedim Allah affetsin ben görmedim. Bu bize şöyle bir örnek anı. Dedi ki arkadaşlar benim ilk deri görev yerim dedi. Samsun'da bir liseye gidiyor. Tabi 80 öncesi lisede solcu öğrenciler ağırlıktı falan böyle bir yer. Samsun'da malum Türkiye öyleydi işte bir zamanlar. İlahiyat mezunum dedi. Öğretmenliğim ilk dersime giriyorum dedi. İşte 6A 6B neyse öğretmen odasındayım dedi. İşte çaylak bir öğretmen olarak. Dedi ki nereye gidiyorsun dedi arkadaşım birisi. Hocam ben işte 6A'ya gidiyorum dedim. Herkes gülmeye başladı dedi. Hocam niye? Git de görürsün dediler dedi. Bir girdim sınıfa dedi. koca koca adam var. Bir de Endüstri Meslek Lisesi, tamam mı? Orada çocuklar dedi böyle yani boğuşanlar, güreşenler, zıplayanlar. Öyle ki hoca gelmiş hiç umurunda değil. Ben hiçbir şey yapmadım dedi. Elime çantayı aldım. Tam tahtaya oturadım. Böyle ayakta bekliyorum dedi. Ne yapayım? Oturmalarını bekliyorum dedi. Bir şey desem hırgür çıkacak. Neyse biraz sonra dedi yavaş oturmaya başladılar. Biri otururken dedi ki dedi hoca sen kimsin falan. Ben de hocam dedim ki arkadaşlar din dersine geldim. Ha sen dinci misin dedi biri dedi oradan bağırdı. Otururken dedi ki dedi hoca dünya hala öküzün üzerinde mi dedi dedi. Diye bir söylemiş. Ben de dedim ki dedi dünya öküzün üzerine bilmiyorum ama Ferit Kam diye çok ünlü bir alimimiz vardır mübarek Allah rahmet eylesin. Çok güzel bir dörtlüğü vardır bu konuyla. O şiiri okuyayım size arkadaşlar dedim. Ferit Kam'ın şöyle bir şiiri vardır. Tam hatırlamıyorum ama. Yokuşa bakan düzler bilirim. Kıştan sonra güzler bilirim. Dünya öküzün üzerinden bilmem ama dünya üzerine çok öküzler bilirim.
Evet.
Yani muhteşemmiş. Deyince diyor hocam sen bana öküz mü demek istedin falan. Yok oğlum estağfurullah. Öyle şey mi olur? Ne demek öyle şey mi olur? Estağfurullah. Ama ya dünya öküzün üzerine bilmiyoruz. Ama dünya üzerine öküz onu biliyoruz. Ya şair böyle söylemiş dedim falan. Ama hocam ondan sonra o öğrencilerle öyle bir ülfet kurmuş hocamız. Onları öyle bir akşam seyrettik yapmış ki. Ya,
öyle bir değerli olduklarını onlara hissettirmiş.
Hissettirmiş ki o çocuklar demişler ulan biz hayatımızda ilk defa bize değer veren birini görüyoruz ya hocam.
Niye? Kalbinden yakalamış.
Tabii. Mübarek. Hocam bir film vardır. Ben izleyicilerime tavsiye ederim. Mada Yado diye. Akira Kurosawa'nın bir filmi vardır. Mada Yado diye bir film.
Şey nedir hocam konusu?
Müthiş bu. Filmde bir Japon filmi. Akira Kurosawa malum Japon yönetmen. Bir öğretmen, üniversite hocası. Şimdi ders böyle açılıyor. Kürsüye geliyor. Çok ciddi. Japon ciddiyeti var ya malum işte böyle. Bütün öğrenciler pat ayağa kalkıyorlar. Rap! Böyle selam duruyorlar. Hoca oturun diyor. Biraz sonra hoca başlıyor konuşmuyor ama öyle bir konuşuyor ki sınıf gülmekten kırılıyor. Şimdi Kurosawa Japon eğitim sistemini, Japon öğretmenlerin ciddiyetini, öğrencilere karşı şeyini çok böyle biraz ironisini yaptığı muazzam bir öğretmen hoca filmidir. Yani ve bu çocuklar hayatları boyu bu hocayı hiç peşine bırakmıyor. Madaya da Japonca şeymiş doğum günü kutlamaymış. Hocayı ölünceye kadar doğum günü kutluyorlar. Hoca emekli oluyor bunlar iş adamı öyle bırakmıyorlar. Diyeceğim şu. Yani sen akşam seyrettiğin olma telaşına düş. Allah sana Fatih'le gönderir kardeşim. Şimdi bir gün bir baba oğluna bağırıyor. Fatih senin yaşını İstanbul'u fethetti. Şöyle yaptı böyle yaptı. Sen aylak aylak geziyorsun falan. Çocuk diyor ki baba diyor. Fatih'in babası 2. Mart senin yaşındayken Balkanları fethedin. Sen ne yaptın? Sen ne
cevaba
yaptın?
Cevaba bakın siz.
Ya.
Bir dakika, bir dakika. Yani bir baba oğluna sürekli diyor ki senden adam olmaz.
Adam olmaz.
Sen ne yapıyorsun?
Senden, evet
şudur
yani.
Budur. Oğlunun verdiği cevap. Baba sen benden Fatih olmamı bekliyorsun da 2. Murat senin yaşındayken Balkanları fethetti. Sen ne yaptın, ne yapıyorsun? Müthiş bir hazır cevap. Müthiş.
Çok güzel hocam.
Acayip.
Yani diyor ki baba sen 2. Murat olmaya çalış. Benim Fatih olma bırak sen şimdi. Boş ver. Sen 2. Murat olmaya çalış. Zaten öyle olmaya çalışırsan benim Fatih olmak gibi bir telaşım olacak. Sen habire beni aşağıladığın için benden bir halt olmuyor. Bunun örneği şu hocam. Çok güzel bir örneği vardır. Bir örnek vermek isterim. Yusuf-u Züleyha diye bir mesnevimiz var.
Evet.
Hikayemiz. Bunun en güzelini Hamdullah Çelebi yazmış. Akşemseddin Hazretleri'nin en küçük oğlu. Hamdullah Hamdi. Evliya Çelebi biliyorsunuz büyük bir alimdir aynı zamanda. Büyük bir musikişinastır. Hafızdır kendisi. Hamdullah Hamdi yazdığı Yusuf-u Züleyha'yı çok severek okurmuş. Hatta diyor ki beşer kudreti dahilinde değildir bu eser diyor. Bu nasıl yazmış bunu diyor. Yani bu Evliya Çelebi Yusuf-u Züleyha adlı bir hikayeyi okuyor. Hamdullah Hamdi'nin yazmış olduğu mesleviyi okuyor. Okuyor diyor ki ya arkadaş insan bunu yazamaz diyor ya. O kadar beğenilmiş bu. Yani o basit bir adam diyor ki demek ki çok yüksek nitelikli bir eser. Sonra merak etmiş ya bunu yazan çocuk ki adam kim ya? Hamdullah Hamdi. Fatih'in hocası Akşemseddin Hazretleri'nin en küçük oğlu. Tamam. Sonra öğrenmiş Evliya Çelebi kendi aktarıyor bunu. Diyor ki Hamdullah Hamdi'ye diyor hanımı hamileyken bu çocuğu hamileyken kendi hanımı. Akşemseddin Hazretleri hanımının böyle karnını severmiş. Demiş benim Aristo oğlum. Benim Eflatun oğlum. benim Zülfünun oğlum, benim Musannif oğlum, benim Şair oğlum, benim Alim oğlum, benim Arif oğlum diye severmiş hanımının karnına diyor. Abi diyor, böyle seversen işte böyle çocuk olur diyor.
Ya. Hocam aynı şeyi Fatih Sultan Mehmet'in validesinde de görüyoruz. Hüma Hatun.
Hüma Hatun, evet.
Daha Şehzade Mehmet Fundak'tayken, değil mi, Fatih Sultan Mehmet Han 1432 doğumlu. Sallarken bir yandan kelime-i tevhidler, salavat-ı şerifeler, tabii, envai çeşit dualar, tehliller, tekbirler, bir yandan da benim şehzadem büyüyecek, İstanbul'u fethedecek. Benim şehzadem büyüyecek, bir büyük fatih olacak diye.
Tabii.
Hocam bunlarla büyütüyor Şehzade Mehmet'i. Yani o yüzden baktığımızda Fatih Sultan Mehmet Han tarihin akışını değiştiren, çağ açıp çağ kapatan bir fatih olduysa 21 yaşında, o da en başta anne babasının kabul olmuş duasıdır bir yerde.
Evet.
Böyle. Evlatlar anne babaların en kıymetli eserleridir.
Tabii,
müsbet
tabii,
ya da menfi, ama anne babanın kabul olmuş duasıdır. Kendi aynımızı çocuğumuzda seyretmemiz mümkün.
Tabii hocam, dolayısıyla yani kader mutlaktır. Herkes ayrı bir ferttir.
Evet.
Ama sonuçta bir evlat anne bebenin yetiştirmiş olduğu bir meyvedir. Yani.
Meyvedir.
Yani ne kadar yetiştirebilirsin? Ne muhakkak kadar, kendi karakteri var, şahsiyeti var. Şimdi şöyle bir şey var. Hani rızkımız nedir diye bir soru sorulduğu zaman deriz ki, kardeşim rızık senin sahip olduğun şeyler değil. Senin yediğin, yedirdiğin, giydiğin şeyler. Tamam bak. Yani benim rızkım ne kadar çok? Ne yiyorsam rızkım o. Ne yediriyorsam peşimden gelecek olan o ya. Bunun gibi demiş ki, insan ne kadar çok şey biliyor, çok şey. Bilgimizin çok olması
değil.
Kıymetli bilgi şu. Bizi değiştiren bilgi kıymetli.
Bizi değiştiren bilgi kıymetli.
Evet, yani. Ya ben şimdi bakıyorum ne kadar çok şey biliyorum. Çok şey biliyorum ya. Abi biliyorum da bana yük ya. Faydası yok ya bana bunun.
Halimize tesir eden, halimizi güzelleştiren, kalbimizi inceleştiren bilgidir.
Evet, bende olan bilgi beni değiştiren bilgidir. O kıymetlidir çünkü işte ya. Çok param var. Kimseye faydam yok. O para elin abi, benim değil ki ya.
Yani ölüp gittikten sonra sana mı kalacak?
Evet.
Bir de hesabını vereceksin.
Ne olacak? Kişi ölür, servetini başkaları yer. Ben çok şey biliyorum ama o bilgi beni değiştirmiyor. Amele dönüşmüyor, bilince dönüşmüyor. Hiçbir şey alamaz. Dolayısıyla ben şimdi kendimi ne kadar şey bildiğimle ölçmeyeceğim. Ne kadar şey yaptığımla ölçeceğim. Şimdi bu anlamda yani bir çocuk yetiştirmek, insan yetiştirmek, öğrenci yetiştirmek, yani karşılıklı münasebetlerde ben birilerinin oldurma, birilerini doldurma peşinde kendim ne kadar olabilirim, ne kadar değiştireyim. Çünkü hal saridir. Dünyada nasihatle, öğütle değişen insanlara bakalım ama haliyle, kavliyle değiştiren insanlara bakalım. Bu hep daha fazladır. Şimdi hocam geçen de bir kavram duydum. Amerikalı bir sosyolog bir araştırma yapıyor. Çok ilginç. Şunu fark etmiş. Dünyada kafe kültürü hızla artıyor. Kafeler doluyor, taşıyor. Dünyada böyle artıyor. Neden insanlar kafelere gidiyorlar?
Neden
insanlar kahvehanelere gidiyorlar? Kafelere gidiyorlar. Eskiden kahvehaneler vardı. Mahallede 3-5 tane. Abi şimdi her yer kafe oldu ya. Gençler kafeleri ağzına kadar dolduruyor. Şimdi gidin Üsküdar'a. Siz de biliyorsunuz.
Geçen o Uncudağ Caddesi, o gastronomi sokağı.
Evet, geçen bir programdan geliyordu karşıdan. Geç kaldık falan derken saat 11.30 Üsküdar'a bir geldik. İnanamadım ya. İnanamadım gece 11.30'daki o kalabalık. Ya Rabbi dedim, bunların evi yok herhalde. Ya. Sokağa attılar bu insanları.
Kaçta yatacak da kaçta kalkacak da işe, okula nasıl gidecek de.
Ya bu nasıl olacak? Şimdi biz şöyle eleştiriyoruz. Ya kardeşim, gençler kafelerden çıkmıyor. Hadi eskiden yaşlılar da orta yaşta kafelerden çıkmıyorlar falan. İşte şu kadar pahalı, bu kadar pahalı derken bir tane Amerikalı adamcağız takmış kafayı. Şöyle görmüş hocam. Bizim hepimizin bildiği ama işte böyle Amerikan kafası, yani Batı kafası biraz hemen tasdif ediyor, sınıflandırıyor, kavramı masallaştırıyor. Demiş ki, insanların hayatında iki büyük mekan var. Adamın teorisi şuymuş, third place diye. Üçüncü mekan diye bir kavram geliştirmiş. Hayatımızdaki en büyük mekan evimiz. Evimiz var, bir evde yaşıyoruz ve hayatımızın büyük bir çoğunu burada geçiyor. Ama ev dediğin şey kuralların olduğu yer. Girme saatleri var, çıkma saatleri var, temizlik var, sorumluluklarınız var, bir takım işleriniz var orada. Anne var, baba var, yasalar koyuyorlar, kurallar koyuyorlar. İşte evin temizliği olacak, yatağın düzelmesi lazım, yemek yapılacak, bulaşık yıkanacak. Yani ev güzel mekan. Fakat bir sürü sorumluluğunuz var. Ödevleriniz ve görevleriniz var. İkinci büyük mekan hayatımızda çocuklar için okullar, yetişkin için iş yerleri. Burada da kurallar var. İş yerlerinde yasalar var. Uyumak zorunda kaldığımız kurallar. İstemesek bile uyuyoruz bunlara. Mesai saatleri var, girişte var, çıkış var, patron var, emir var, hüküm var. Yönetmenlik var, çocuk var falan feşmekan. Ama diyor insanoğlu bu iki mekandan bunalıyor ve üçüncü bir mekan arıyor.
Evet.
Third place dedi, bu üçüncü mekan arıyor. O üçüncü mekan öyle bir yer olacak ki orada sorumluluk yok. Görev yok. Özgürlük var, tamam mı? Ve insanlar oraya gidiyor. Üçüncü mekan arıyorum ben. Bir gideceğim abi oraya, kahvem ayağıma geliyor. Çayım ayağıma geliyor. Bir de getiren kişi saygılı, hürmetli. Buyurun efendim, tabii efendim, hemen efendim. İnsan saygı görüyor, saygınlığı artıyor. Bulaşık yıkama derdi yok. Kurallar derdi yok. Şöyle otur, böyle otur diyen yok. Orada insan hayatı boyunca hayalini kurduğu mutlak özgürlüğü tadıyor. Tamam mı? Rahat, huzurlu, saygınlığı var ama iş yok. Yani bir sürü haz peşinde ama hiç ödevi yok para dışında. Ve bu adam, bu insan, kızı, erkeği, yaşlısı, genci hep üçüncü mekanları arıyorlar. Şimdi ben bu şeyi okudum, bu teoriyi okuyunca ya beni çok etkiledi gerçekten. Şimdi ben kafelere giden gençlerimizi kızarken, öfkelenirken, hepimiz ben derken, işin bu tarafını hesaba kattığımızda şöyle bir şey oluyor. Yani arkadaş tamam güzel de ben şimdi ne yapmam lazım? Ben yani evlerimizi üçüncü mekana çeviremezsek, okullarımızı ve iş yerlerimizi üçüncü mekana çeviremezsek, bu insanların üçüncü mekanlara kaçmasını engelleyemeyeceğiz.
Engelleyemeyeceğiz. Yani evleri, okulları bir cazibe merkezi haline getirmek, ikinci adres olarak evet, hemen böyle şey yapmak.
Yani üçüncü mekana kaçan insanlar doğaları gez. Çünkü hani bir kural vardı, canlılar ışığa doğru gider.
Evet.
Canlı karanlığa gitmez yani. Şimdi o ışık buluyor. Ve şimdi ben anneyim babayım, çocuğu evi bir hapishane yapıyorum. Bunaltıyorum çocuğu. Yasalar, emirler, kurallar, yasaklar. Şunu yapmadın, bunu yapmadın. İşte bir baltaya sap olamadın, şunu göremedin. Bunu. Abi sürekli şikayet, sürekli kusur bul, sürekli. Çocuk evde bir tane eldeminin, faziletinin, güzelliğinin fark edildiğini fark etmiyor yani.
O yüzden hocam.
Kaçıyor işte, kaçıyor. Ve sonra Fatih'le yazıyor. Kardeşim. Ya. Sen Hazreti Muhammed Efendimiz ahlakıyla ahlanmaya çalış. Yani meşhur bir şey vardır ya, kadın bir şey yaparken hep böyle inşallah inşallah inşallah dermiş. Adamı gıcık yaparmış. Her şey inşallah denmez falan. Güzel bir hikayedir. Mesela bir gün adam almış parasını cebine demiş, hanım demiş ben demiş çarşıya gidiyorum. İşte koyun boyun bir şey alıp geleceğim. Demiş hanım bey inşallah alırsın demiş. Demiş inşallah maşallah yok alıp geleceğim demiş. Demiş inşallah demiş. Adam gidiyor pazarda gezerken parayı çaldırmış.
Evet.
Bir kuruş yok. Eve geliyor kapıyı çalıyor tak tak. Kadın içeriden bağırıyor kim o diyor.
İnşallah.
Hanım diyor aç kapıyı inşallah ben geldim diyor. Bu kadıncağız uçsuz sonsuz bir sabırla eşini eğitiyor abi.
Müthiş.
Ne demek inşallah deme inşallah demeden gitme diye adama bağırsa adam affedersin kadıyı boğabız. Dede Korkutlara vardır ya. Ne kadar güzeldir. Yani eve öfkeyle ve sinirle geliyor. Dirisi han. Çocuğu olmadığı için bunu han aşağılıyor bunu. Çocukları olmayanlara kara çadırı oturtulmuşlar. Bunun da ağrına gitmiş. Sinir olmuş. Kalkmış eve gelmiş. O öfkeyle ya. Karısına sinirleniyor. Bağırıyor. Niye benim çocuğum olmadı? Senin kafanı kesilmiş. Kılıcımı çekeceğim falan. Kadın bunu sabırla dinliyor. Bak. Dinliyor. Diyor ki... Dirsehan diyor acı sözler söyleyip de işte bizi incitme diyor tamam mı? Ne yapacaksın? İşte diyor eğer çocuğumuz olmuyor tamam. Git işte diyor deveden kesti, at kes, şey, buğra kestir. Attan aygır kestir, etleri yığdır tamam mı? Sen diyor fakiri doyur, açı doyur, fakiri bay et, çıplakları giydir. Allah'ın diyor belki bir duasıyla Allah bize çocuk verir. Diyor hakikaten adam diyor bunu duyunca Öfke kalmıyor onda. Hemen hop gidiyor. Böyle hanımın dediklerini bir bir yapıyor. Ve Allah da hürmeten onlara bir çocuk bahşediyor. Baba çağını böyle işte. Şimdi ne oldu? Yani mesele özü şu. Kimseyi oldurmaya çalışma. Sen olmanın telaşına düş. etrafındaki zaten yavaş yavaş olmaya başlar.
Evet, kimseyi oldurmaya çalışma, sen ya, olmanın telaşına düş. Evet. Zaten senin o olma sürecindeki güzellikleri gören başta en yakınların, ailen, eşin, evlatların, kardeşlerin, evet, dostların, onlar da sendeki hallere şahitlik ede olmanın derdine düşerler. Düşerler. Aynen öyle. Mesela. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Çok kıymetli, çok önemli, çok gözden kaçırdığımız, ihmal ettiğimiz.
Unuttuğumuz tabii. Evet,
unuttuğumuz evet, maalesef unuttuğumuz bir mevzuyu
hatırlatmış olduk.
Bir kez daha gündemimize taşımış, hatırlatmış oldunuz. Çünkü insan her gün kendini, sohbetin başında ifade ettiğiniz gibi, o şef misali her gün motive etmek durumunda. Her gün hatırlamak, hatırlatmak durumunda. Aslında yüce kitabımız, hayat kitabımız Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz bize her fırsatta hatırlatmıyor. Aynı ayetler defalarca farklı Fezekir surelerde.
Fezekir müzekkir diyor Peygamber. Ya. Hatırlat, müminlere hatırlatmak fayda verir.
Evet. Çünkü insan nisyan kökünden geliyor. Unutan bir varlık. Çok teşekkür ediyoruz efendim bu kıymetli hatırlatmalarınız için. Değerli dinleyenler, Erkam Radyo'da Dursun Ali Töker hocamızla beraber bir Söz Ola programının da burada sonuna gelmiş oluyoruz. İnşallah işe kendimizden başlayacağımız, kendimizi onarmanın derdine düşeceğimiz, kendi devletimizi kendi içimizde en güzel bir şekilde imar, inşa, ihya edip o güzellikleri de etrafımıza yayacağımız nice bereketli zamanlara diyor, müsaade istiyoruz. Allah'a emanet olun, kulağınız bizde olsun efendim.